Ayrım 11.
Bray papazı, protestan ülkelerde kilisenin devlet tarafından yenilgiye uğratılışını anlatır. Dinsel hoşgörü, olanak dışı sayıldığı sürece papa ve genel konsüllerin otoritesinin yerini alabilecek biricik elverişli otorite Erastianizm idi. Bir dipnot. 16. yüzyıl bilginlerinden Erastus'un kilise işlerinde devlet üstünlüğü kuramına yandaş olma. Bununla birlikte Erastianizm, kişisel din inançları çok güçlü kimseler için hiçbir zaman doyurucu değildi. Araf'ın varlığı ya da yokluğu gibi konularda insanların meclisin yetkisine boyun eğmelerini istemek gülünç bir şeydi. Bağımsızlar teolojik otorite olarak devleti de kiliseyi de reddedip dinsel hoşgörüyü şart koştular ve özel yargı hakkı istediler. Bu görüş hemencecik, laik iktidara karşı bir baş kaldırma biçimini aldı. Her bireyin kendine göre dinsel görüş taşımaya hakkı olursa, başka hakları da olamaz mıydı? Hükümetin vatandaşlara meşru olarak yapabileceği şeylerin belli sınırları yok muydu? İşte Cromwell'in yenilgiye uğrayan yandaşlarının Atlantik'in öbür yanına götürdükleri, Jefferson tarafından Amerikan Anayasası'na konulan ve Fransız Devrimi ile birlikte tekrar Avrupa'ya dönen insan hakları buradan doğmuştur. 3. Fransız Devrimi ve Milliyetçilik. Batı dünyası, Reformasyon'dan 1848'e kadar insan hakları devrimi diye tanımlanabilecek sürekli bir çalkantı geçirmekteydi. 1848'de bu hareket, Ren'in doğusunda milliyetçilik biçimini almaya başladı. İnsan hakları için savaşım ile milliyetçilik akımı arasındaki ilişki, Fransa'da 1792'den, İngiltere'de ise başlangıçtan beri vardı. Amerika'da 1776'dan sonra ortaya çıkmıştı. Hareketin milliyetçilik yönü yavaş yavaş insan hakları yönüne ağır basmıştı. Ama başlangıçta insan hakları yönü daha büyük önem taşıyordu. İnsan haklarına 18. yüzyıldan kalma yüzeysel bir kuru laf kalabalığı diye yıldırımlar yağdırmak günümüzde görenek haline gelmiştir. Felsefe açısından ele alındığı zaman bu doktrinin savunulacak bir yanı olmadığı doğrudur. Bununla birlikte bu doktrin tarihsel ve pragmatik yönden değişikti. Nitekim bizim bugünkü özgürlüklerimizin birçoğu onun yardımıyla kazanılmıştı. Haklar kavramını soyut olarak kabule yanaşmayan bir Benthamizm yanlısı, uygulama amaçları yönünden aynı anlama gelen doktrini şu biçimde tanımlayabilir. Dışarıdan bir otorite karışmaksızın her bireyin içinde dilediği gibi hareket etmek özgürlüğüne sahip bulunacağı belirli bir alan saptanırsa genel mutluluk artar. Adaletin dağılışı da insan hakları savunucularını ilgilendiren bir konuydu. Onlar, gerektiği gibi yasa sürecinden geçirilmeksizin hiç kimsenin yaşamının ya da özgürlüğünün elinden alınamayacağını savunuyorlardı. Bu görüş ister doğru olsun, ister yanlış, felsefi yönden hiçbir saçmalık taşımıyordu. Bu doktrinin mantığı ve ruhuyla hükümet aleyhtarı olduğu açıktır. Zorba bir hükümetin uyruğunun istediği dini seçmekte, işlerini yasalara uygun bir biçimde ama kırtasiyeciliğin kısıtlamaları bulunmaksızın yürütmekte, istediği yerde evlenmekte ve bütün yabancı egemenliklerine karşı baş kaldırmakta özgür olması gerektiği tezini savunur. Hükümetin zorunlu bazı kararlar alması gerekiyorsa, o zaman bu kararlar insan hakları savunucularına göre krallar ve papazlar gibi keyfi ya da geleneksel bir otoritenin kararları değil, bir çoğunluğun veya çoğunluk temsilcilerinin kararları olmalıdır. Bu görüşler yavaş yavaş bütün uygar dünyaya yayılarak, iktidarda bulunduğu zaman bile hükümet icraatına karşı belirli bir kuşku besleyen eşi benzeri bulunmaz liberalist anlayışı doğurdu. Doktrinlerini din alanında savunan, iktidar sahibi olduğu zamanda çoğu kez bu doktrinlerden vazgeçen protestanlıkla bireycilik arasında mantıksal ve tarihsel bağların bulunduğu apaçıktır. Liberalizmin protestanlık yoluyla ilk Hristiyanlıkla ve ilk Hristiyanlığın putperest devlet düşmanlığıyla bir ilişkisi vardır. Ayrıca Hristiyanlığın birey ruhu üzerinde duruşu dolayısıyla liberalizmin Hristiyanlıkla daha da derin bir ilişkisi vardır. Hristiyan töre bilimine göre devletin çıkarının zorunlu kıldığı hiçbir şey yetkililerin bir insanı günah işlemeye zorlamasını haklı gösteremez. Taraflardan birinin evlenmeye zorlandığı durumda kilise bu evliliği hükümsüz sayar. Dinsel cezaların verilişinde de kuram yine bireyci nitelik taşır. Dinsel cezaların verilişinde güdülen amaç, cemaate hayırlı olmaktan çok suçu işleyen bireyin nedamet getirip tövbekar olmasını sağlamaktır. Kant'ın her insan kendi içinde bir amaçtır biçimindeki ilkesi, Hristiyan öğretisinden türemedir. Katolik kilisesinin uzun süren iktidarı, ilk Hristiyanlığın bireyci yönünü az çok küllemişti. Ne var ki Protestanlık özellikle aşırı biçimleri içinde bunu yeniden canlandırdı ve hükümet kuramına uyguladı. Fransız devriminde olduğu gibi devrimci bir inançla geleneksel bir inanç üstünlük kavgasına tutuştukları zaman yenenlerin yenilenler üzerindeki iktidarı yalındır. Devrim orduları ve Napolyon orduları yeni bir inancın propaganda gücüyle yalın iktidar birleşiminin o güne dek Avrupa'da görülenlerden çok daha büyük ölçekli bir örneğini ortaya koydular. Bunun da kıta Avrupa'sının düş gücü üzerindeki etkisi ta günümüze kadar sürdü. Jakobinler hemen her yerde geleneksel iktidara meydan okudular. Ama bu meydan okuyuşu etkili kılan da Napolyon'un ordularıydı. Napolyon'un düşmanları çok eskiden kalma sömürü kuramlarını savunmak için dövüştüler ve en sonunda galip gelince gerici bir sistem kurdular. Bunların ruhları ezen baskısı altında Napolyon'un amansızlığı ve zorbalığı unutuldu. Büyük barışın ölü doğması karşısında insanlar savaşı toz pembe, süngüleri de özgürlük müjdecisi gördüler. Kutsal ittifak yılları içinde bir onkari bir kaba güç mezhebi doğdu. Gelişti ve yavaş yavaş insanların günlük düşüncelerine biçim vermeye başladı. Bütün bunlar geriye doğru izlendiğinde Napolyon'un yalın iktidarına ve bu yalın iktidarla devrimin özgürlük isteyen savaş çığlıkları arasındaki ilişkiye varılır. Hitler ve Mussolini de en aşağı Stalin kadar başarılarını Robespierre'le Napolyon'a borçludurlar. Napolyon örneğinin de gösterdiği gibi devrim iktidarı bozularak yalın iktidar biçimini almaya çok elverişlidir. İster dış fetihlerde, ister dinsel baskıda, ister sınıf savaşımında olsun, rakip bağnazlıklar arasındaki çatışmayı yalın iktidardan ayıran bir olgu bulunduğu doğrudur. Bu olgu, iktidarı isteyenin bir birey değil, bir grup oluşu ve iktidarı kendi adına değil, inancı adına isteyişidir. Ne var ki iktidar, kullandığı araçlardan ibaret olduğundan ve amaçlar uzun bir çatışma süreci içinde unutulabildiğinden, özellikle savaşımın uzun sürdüğü, şiddetli geçtiği durumlarda bağnazlık yavaş yavaş sadece utku ardınca koşma biçimini alma eğilimi gösterir. Bu bakımdan devrim iktidarı ile yalın iktidar arasındaki ayrılık, çoğunlukla ilk bakışta göründüğünden daha azdır. Latin Amerika'da İspanya'ya karşı ayaklanmaya başlangıçta liberaller ve demokratlar önderlik ettiler. Ne var ki bu başkaldırma ayaklanmaların birbirlerinden ayırdığı bir sürü istikrarsız askeri diktatörlüklerin kurulmasıyla sonuçlandı. İşbirliği alışkanlığı ancak devrim inancının güçlü ve yaygın olduğu, utkunun fazla gecikmediği yerlerde devrim sarsıntısını zarar görmeden atlatabilir ve yeni hükümetin sadece askeri güce değil, genel onaya dayanmasını mümkün kılabilir. Psikolojik otoritesi bulunmayan bir hükümet, ister istemez zorba olmak zorundadır. 4. Rus Devrimi. Rus devriminin dünya tarihindeki önemi üzerinde yargıda bulunulamayacak kadar erkendir vakit henüz. Biz şimdilik devrimin sadece bazı yönlerinden söz edebiliriz. Rus devrimi de ilk Hristiyanlık gibi uluslararası hatta milliyetçiliği reddeden doktrinler vaaz etmektedir. Hristiyanlığın tersine İslam dini gibi Rus devrimi de esas bakımdan siyasaldır. Bununla birlikte devrim inanışının şimdiye dek etkili olabilen biricik yanı liberalizme meydan okuyuşudur. 1717 Kasım'ına kadar liberalizm sadece gerilerle savaşıyordu. Marksistler de öteki ilericiler gibi demokrasiyi, söz özgürlüğünü, basın özgürlüğünü ve geride kalan bütün liberal kurumları savundular. Sovyet hükümeti iktidarı alınca Katolik Kilisesi'nin görkemli dönemindeki öğretilerine döndü. Gerçeği, gerek olumlu öğreti yoluyla, gerek bütün rakip doktrinleri baskı altında tutmak suretiyle yayma ve aşılama işinin yetkili oruna ait olduğunu ileri sürdü. Bu da pek tabii istikrarı için Kızıl Ordu'ya dayanan ve demokratik olmayan bir diktatörlüğün kurulması sonucunu verdi. Ortadaki biricik yenilik, siyasal iktidarla ekonomik iktidarın birbiri içinde eritilmesiydi ki, bu da hükümet kontrolünün son derece artmasını mümkün kıldı. Komünist doktrinin uluslararası yöne etkisiz kalmış, buna karşılık liberalizmin reddedilişi olağanüstü bir başarı kazanmıştır. Ren'den Büyük Okyanus'a kadar hemen her yerde liberalizmin belli başlı doktrinleri reddedildi. Önce İtalya, arkasından da Almanya, Bolşeviklerin siyasal tekniğini benimsedi. Demokrasiye bağlı olan ülkelerde bile liberal inanış eski gücünü yitirdi. Örnek olarak kundakçılar tarafından kamuya ait yapıların yakıldığını düşünelim. Böyle bir durumda liberaller, esas suçluların bulunması için polisin ve mahkemelerin harekete geçmesi gerektiği tezini savunurlar. Modern kafalı adam ise Neron gibi şahsen hangi gruptan hoşlanmıyorsa uydurma kanıtlarla suçun o gruba atılması gerektiği tezini savunur. Söz özgürlüğü konusunda ise modern kafalı adam Saint Ambrose gibi kendi grubundan başka hiçbir gruba söz özgürlüğü tanınmaması gerektiğini savunur. Bu gibi doktrinlerin sonucu bütün iktidarı önce devrim iktidarına sonra da derece derece kaçınılmaz bir biçimde yalın iktidara teslim etmek olur. Bu, yakında başa gelmesi beklenilen bir tehlikedir. Ancak bu tehlikeden kaçınma yolları üzerinde daha ileriki bir bölümde duracağım. Liberalizmin çöküşünün gerek teknik gerek psikolojik birçok nedenleri vardır. Bu nedenleri savaş tekniğinde, üretim tekniğinde, gittikçe gelişen propaganda kolaylıklarında ve kendisi de liberal doktrinlerin bir ürünü olan milliyetçilikte bulmak mümkündür. Bütün bu nedenler, özellikle devletin hem ekonomik hem de siyasal iktidara sahip olduğu yerlerde hükümetin iktidarını son derece arttırmıştır. Bireyin devletle olan ilişkisi yönünden zamanımızın sorunları, Locke'ın ya da Montesquieu'nun yardımlarıyla çözümleyemeyeceğimiz yepyeni sorunlardır. Mutlu ve gönençlik almak istiyorsa, modern bir toplumda en aşağı 18. yüzyıl toplumları kadar kişisel girişime bir olanak alanı tanımak zorundadır. Yalnız bu alan yeniden belirlenmeli ve yeni yöntemlerle güvenlik altına alınmalıdır. 8. Bölüm İktisadi İktidar. İktisadi iktidar, askeri iktidarın tersine özgün değil, türemedir. İktisadi iktidar bir devlet içinde yasaya dayanır. Uluslararası ilişkilerde ise sadece ufak tefek sorunlarda yasaya dayanır. Ama büyük sorunlar söz konusu olunca ya savaşa ya da savaş tehdidine dayanır. İktisadi iktidarı bir çözümleme yapmaksızın kabul etmek görenek haline gelmiş, bu da modern zamanlarda tarihin neden ve sonuç ilişkisine göre yorumlanışında iktisada savaştan da propagandadan da fazla gereksiz bir önem verilmesine yol açmıştır. Emeğin iktisadi gücünden ayrı olarak iktisadi iktidarın geri kalan tümü sonuçsal çözümlemede gerektiği zaman silahlı kuvvetlere de başvurmak suretiyle belirli bir toprak parçası üzerinde kimin kalacağına, bu toprağa kimin bir şeyler sokacağına ve bu topraktan kimin bir şeyler alacağına karar verilebilmesinden ibarettir. Bazı durumlarda bu apaçıktır. Güney İran petrolleri, Anglo-Persiyan petrol şirketine aittir. Zira İngiliz hükümeti kendinden başkasının bu petrole el atamayacağına karar vermiş ve bugüne dek bu kararı zorla uygulayacak gücü göstermiştir. Ama eğer İngiltere herhangi bir savaşta ağır bir yenilgiye uğrasaydı, belki de petrollerin sahibi değişirdi. Rodezya'daki altın madenleri birkaç zenginin elindedir. Zira İngiliz demokrasisi bu birkaç kişinin zengin kalmasını sağlamak için Lobengula ile savaşa girmeyi çıkarlarına uygun bulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol belirli şirketlere aittir. Zira bu şirketlere bu petrollere sahip olmak hakkını yasa vermiştir. ve Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetleri şirketlerin bu hakkını silah zoruyla korumaya hazırdır. Eskiden petrol alanlarının asıl sahibi olan Kızılderililer, savaşta ağır yenilgiye uğradıklarından şimdi bu petroller üzerinde hiçbir meşru hakka sahip değillerdir. Lorraine'deki demir cevheri, Fransa ve Almanya arasındaki en son savaşta hangi taraf yenerse onun olur. Bu örnekler böylece çoğaltılabilir. Ne var ki aynı çözümlemeyi bu kadar açık olmayan durumlara da uygulayabiliriz. Kiraladığı toprağı işleyen bir çiftçi niçin kira vermek zorundadır ve ürününü niçin satabilir? Kira ödemek zorundadır çünkü işlediği toprak, toprak sahibine aittir. Toprak sahibi o toprağın sahibidir. Çünkü o toprağı ya satın almak suretiyle ya da miras yoluyla eline geçirmiştir. O toprağın bu toprak sahibinin eline geçene kadar kimlerin elinde bulunduğunu geriye doğru izleyecek olursak, en sonunda bu toprağı zorla ya bir kralın, saraydan olan birinden yana kullandığı keyfi iktidarı ya da Saksonlarla Normanlarınki gibi geniş çapta bir fetih yoluyla eline geçirmiş birine gelir dayanırız. Bu gibi kaba güç uygulamaları arasında devlet iktidarı mal sahipliğinin birinden başkasına yasaya uygun olarak geçmesini güvenlik altına alır. Toprağın mülkiyeti o toprak üzerinde kimin kalacağına, kimin kalmayacağına karar verme yetkisine sahip olanındır. İşte kiracı o toprağı kiralama iznine karşılık kira öder ve bu kirayı ödediği için ürününü satabilir. Sanayicinin iktidarı da aynı türdendir. Bu iktidarda son çözümlemede lockout'a yani sanayicinin yetkili olmayanların fabrikaya girmelerini önlemek için devlet kuvvetlerini çağırabilmesi olgusuna dayanır. Kamuoyunun belirli tutumları karşısında devlet mal sahibinin bu isteğine uymak istemeyebilir. Böylelikle de oturma grevleri olanağı doğar. Devletin hoşgörüyle karşıladığı andan itibaren mülkiyet tamamıyla işverenin elinde bulunmaktan çıkar ve işçiler bir dereceye kadar mülkiyeti paylaşırlar. Kredi, iktisadi iktidarların öteki biçimlerinden daha soyuttur. Ama esas itibariyle bir malı üretenden doğrudan doğruya üretici bir işte çalışmayanlara aktarma meşru hakkına dayanır. Borç para alan özel ya da tüzel kişi olduğu zaman yükümlülüklerin yerine getirilmesi yasa yoluyla zorlanabilir. Ama borç parayı alan hükümet ise en son başvurulan çare başka hükümetlerin askeri gücüdür. Bu çare devrimden sonra Rusya'da olduğu gibi para etmeyebilir. Para etmediği zaman da borcu alan borcu verenin mülkünün sahibi olur. Örneğin Lena altın madenlerini kimin işleteceğine karar verme yetkisi bu madenlerin savaştan önceki hisse sahiplerine değil Sovyet hükümetine aittir. Bundan ötürü özel kişilerin iktisadi iktidarı hükümetlerinin gerektirdiği takdirde mülke kimin girip kimin giremeyeceği konusundaki bir takım kurallara uygun olarak silahlı kuvvetlerini kullanma kararına bağlıdır. Öte yandan hükümetlerin iktisadi iktidarı da kısmen kendi silahlı kuvvetlerine, kısmen de başka hükümetlerin anlaşmalara ve uluslararası hukuka saygılarına dayanır. İktisadi iktidarın hükümetle ilişkisi bir dereceye kadar karşılıklıdır. Bunun anlamı şudur ki, bir grup insan bir araya gelmek suretiyle askeri iktidarı ellerine geçirebilir ve askeri iktidarı ele geçirdikten sonra iktisadi iktidara da sahip olabilir. Aslında bu grupların meydana gelişlerinin nedeni sonunda iktisadi iktidar kazanmak isteği olabilir. Örneğin 1849 yılında Kaliforniya'daki, birkaç yıl sonra da Victoria'daki altına hücum dönemi sırasında yer alan yarı anarşik koşullara benzer durumları göz önüne alalım. Böyle durumlarda kendi altın arama alanında yasal olarak altın çıkaran bir adamın bu altını bankaya yatırana kadar iktisadi iktidara sahip olduğu söylenemezdi. Parasını bankaya yatırana kadar soyulabilir, öldürülebilirdi. Herkesin herkesle savaştığı tam bir anarşi halinde, tabancasını çok çabuk çekebilen, ustalıkla kullanan ve bu suretle kendini her saldırana karşı koruyabilen bir kimseden başkasına hayrı dokunamazdı altının. Ama gereksinmelerini öldürme tehdidiyle doyurabilen böyle bir adam için bile, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalmamak tatlı bir düşten öteye geçemezdi. Böyle bir durum içinde de işler belki besin maddeleri sağlayan çok dağınık bir nüfus dışında ister istemez istikrarsız olurdu. Mülkiyete saldırıyı ve ürünlerin çalınmasını önleyecek yollar bulunmadıkça tarım yapılamazdı. Altına hücumdaki insanlar gibi az çok uygar bireylerden meydana gelmiş anarşik bir topluluğun çok geçmeden Vigilanteler Komitesi gibi bir dipnot. Vigilante İspanyolca uyanık tedbirli demektir. Vigilanteler Komitesi de böyle uyanık ve tedbirli kişilerin yasanın işlemediği topluluklarda bir araya gelerek mülkiyeti korumak için kurdukları bir çeşit tedbir komitesidir. Vigilanteler Komitesi gibi bir çeşit hükümet kuracağı apaçıktır. Enerji sahibi adamlar başkaları kendilerini soymasın diye bir araya geleceklerdir. Kendileri dışında bir başka otorite yoksa bunlar başkalarını soyabilirler de. Yalnız bunu aşırılığa kaçmadan altın yumurta yumurtlayan tavuğu öldürmemeye dikkat ederek yaparlar. Bunlar örneğin bir adamın kazancından yüzde alarak onu korurlar. Buna gelir vergisi denir. Bu korumanın sağlanışını belirleyen kurallar ortaya çıkar çıkmaz askeri güç yasanın egemenliği kılığına bürünür ve anarşi ortadan kalkar. Ne var ki yasanın ve iktisadi ilişkilerin kesin ve sonuçsal temeli yine de vigilantelerin askeri iktidarıdır. Tarihsel gelişme doğallıkla bundan daha başka türlü olmuştur. Zira tarihsel gelişme derece derece ve bir kural olarak kendi dönemlerinkinden daha uygar kurumlara alışık insanlara bağlı bulunmaksızın kendini göstermiştir. Bununla birlikte yabancı istilasının bulunduğu her yerde, özellikle eğer istilacılar küçük bir azınlık ise, yukarıda verilen örneğe çok benzer durumlar yer alır. Toprak mülkiyeti de doğuşu bakımından çoğunlukla böyle bir istilaya dayanır. Uluslararası iktisadi ilişkiler alanında henüz Vigilanteler Komitesi'nin ilk kuruluşunun temsil ettiği aşamaya varmış değiliz. Güçlü ulusların her biri tek tek zayıf olan ulusları ölümle tehdit ederek onlardan hala para sızdırmaktadır. İngilizlerin petrol konusunda Meksika'ya karşı takındıkları tutum bunu göstermektedir. Daha doğrusu eğer Monroe doktrini olmasaydı gösterecekti. Daha büyük bir zorlamanın örneğini de Versay Anlaşması'nın tazminat koşulları ortaya koyar. Ne var ki uygar ülkelerin iç iktisadi sistemlerindeki türel kuruluşlar karmaşıktır. Kilisenin serveti geleneğe dayanır. Ücretli işçiler sendikacılıktan ve siyasal eylemlerden bir dereceye kadar yararlanmışlardır. Evli kadınlar ve çocuklar topluluğun törel duygularına dayanan bazı haklara sahiptir. Ama devletin koyduğu iktisadi kurallar ne olursa olsun bunların zor kullanılarak uygulanabilmesi için geri plandaki askeri iktidar esastır.